spor daima. Spor daima.
Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Memleketim FM ortak canlı yayınından Spor Daima ekibi olarak selamlıyoruz sizleri. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu, ana kumandada Sefa Aktan, Spor Daima programının daimi konuğu ve danışmanı sevgili Özkan Pekesen, telefon hattımızda Profesör Doktor Ahmet Talimciler ve programın prodüktörü, Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem. Bir Arife gününün akşam saatlerinde, Türkiye için akşam saatlerinde hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Programın başında az önce haberde de vurgulandığı gibi eğer trafikte bizi dinliyorsanız lütfen biraz daha dikkatli olun. Çünkü hakikaten çok yoğun bir trafik var ülkemizde de, yine gurbetçilerimizin yaşadığı ülkelerde de dikkat etmekte fayda var. Bayramı hep birlikte ağız tadıyla kutlamak için bunlar önemli ikazlar. Birbirimize sürekli yapmamız gereken ikazlar. Biz sizi hatırlatacağız. Yeri gelecek siz büyüğünüze, küçüğünüze, komşunuza hatırlatacaksınız. Sevgili dinleyiciler, bugün bayram öncesinde, Arife gününde hepimizi çok gururlandıran bir spor etkinliğini enine boyuna konuşmak üzere karşınızdayız. Gerçekten TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan da birebir an be an takip ettiğimiz gibi 19. Akdeniz oyunlarında Türkiye, ülkemiz çok ciddi başarılar elde etti. Hem bireysel sporlarda bunu başardı, hem takım sporlarında bunu başardı ve bütün bu sürecin sonunda madalya dökümünde de uzun zaman aslında sıralamada altında ve genel toplamda birinci olarak ilerledi ülkemiz Türkiye. Sonlara doğru biraz atak yaptı İtalya ve İtalya madalya toplamında birinci oldu, biz ikinci olduk. Bizim ardımızdan Fransa geldi, Fransa'nın arkasından ev sahibi Cezayir geldi, Cezayir'in arkasından da İspanya geldi. İlk beş böyle sıralandı. Dikkatinizi çekmiştir. Akdeniz Olimpiyatları diye küçümsememek lazım. İşte İtalya'sı, Fransa'sı, İspanya'sı oradaydı ve Türkiye bütün bunların arasından, İtalya'nın hemen ardından, özellikle altın sıralamasında hemen ardından ikinci oldu. Biz de işte 30 dakika boyunca bu etkinlikteki bu güzel sonuçlarımızı, çocuklarımızın, gençlerimizin başarılarını konuşacağız. Bütün bu başarıları konuşurken de spor altyapısına yapılan yatırımların, son 20 yılda, 15 yılda, 10 yılda yapılan spor altyapısına, tesis altyapısına yapılan yatırımların nasıl altınla, gümüşle, bronzla, başarılarla geri döndüğünü de ısrarla vurgulayacağız. Bu arada Eda hemen ekrana yazmış, Ahmet Hoca da hatta demiş. Ben önce Özkan'a hoş geldin diyeceğim. Özkan'cığım hoş geldin.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
Dilersen hocama da bir uzanalım, bir merhaba diyelim. Elbette. Oradan başlayalım, sonra biz ev sahibiyiz, hocamız uzaklarda misafir, ona öncelik verelim. Ahmet Hocam merhaba.
Merhaba Murat Bey.
Nasılsın değerli hocam?
Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız?
İyiyiz, bizler de iyiyiz. Bayram telaşı başlamıştır.
Evet, evet. Yani umarım bütün Türkiye'nin, bütün İslam aleminin huzurlu, mutlu, barış içinde geçireceği bir kurban bayramı olmasını temenni ederim.
Yani. İnşallah. Eskilerin çok güzel bir tabiri var ya hocam, Allah tekrarına erdirsin diye. Hakikaten çok güzel bir tabir. Ben de yaşlandıkça, yaş aldıkça bu tabirlerin aslında ne kadar tarihin içinden süzülüp geldiğini daha bir idrak eder oldum. Bilmiyorum, yaştaş olarak, akran olarak sen ne diyeceksin bu konuda?
Yani ben şunu düşünüyorum. Ya, eskilerin tabii ki bütün o söylediklerinin arkasında bir yaşanmışlık var. O kültürün, yılların, deneyimlerinin yansımaları var. O yüzden de gerçekten önemli o sözler. Tabii... şunu da söylemek lazım. Muhtemelen belli bir yaşı aldıktan sonra biz de onların ne anlama geldiğini fark ediyoruz.
Daha yani, bir idrak eder oluyoruz.
Yani
bir
20'li yaşlarda bu cümleler bize çok fazla böyle açıkçası yani bir kulağımızdan girip öbür kulağımızdan çıkıyordu. Ama daha sonra bu sözlerin anlamını daha da idrak etmeye başladık. O yüzden de şimdi daha iyi anlıyoruz eskilerin neler söylediğini.
Evet, eskilerin eskimeyen cümleleri daha bir akıllarda kalıyor. Hocam, 19. Akdeniz oyunları. Biz yaş itibariyle hani bayağı bir geriye gittiğimizde herhalde tek haneli Akdeniz oyunlarını bile hatırlıyoruz. Yani 9. Örneğin İzmir'deki Akdeniz oyunları kaçıncıydı bilir misin? O meşhur...
İzmir'deki 6. 1971 yılında.
Ha.
Yani şöyle bir şey, benim çok sevdiğim bir tanıdığımın bana getirdiği bir simge var. O oyunların simgeleyen bir böyle bir tablet üzerine basılmış vaziyette. Oradan biliyorum altıncısı. Bir de tabii 1971 için İzmir Atatürk Stadyumu'nun yapıldığını biliyorum.
Tabii.
Yani bu açıdan ben İzmirli olarak şanslıyım. Yani İzmir'de yapıldığı için altıncısı İzmir'de yapılıyor ve 1951 yılında başlıyor Akdeniz oyunları. Yani tarihine de baktığınız zaman gerçekten 71 yıllık bir zaman dilimi az buz bir zaman dilimi de değil. Yani Akdeniz havzasındaki bütün ülkeleri kapsayan ve bu açıdan da olimpiyat seviyesinde olmasa bile gerçekten de bulunduğu coğrafi pozisyon itibariyle ve nüfus itibariyle de dünyanın sayılı organizasyonlarından bir tanesi. Bu
evet.
açıdan da yabana atmamak gereken bir organizasyondan bahsediyoruz. Ve tabii bir de şunu ekleyeyim. Biz bütün Akdeniz oyunlarına katılmış bir ülkeyiz.
Bu da çok kıymetli bir şey, evet.
Yani 1951'den başlayarak en son işte geçtiğimiz günlerde noktalanan Cezayir'de noktalanan, Oran kentinde noktalanan oyunlarda dahil olmak üzere bütün oyunlara katıldık ve şöyle de bir bilgi vereyim. Biz bu oyunlarda madalya sıralamasında toplamda 4. sıradayız.
Bütün bunların toplamında da 4'teyiz diyorsun ki bu da çok çok güzel bir
bütün
derece.
Bunların toplamında İtalya, Fransa, İspanya. İtalya 2461 madalya, Fransa 1821 madalya. Totalde söylüyorum. Hı hı. İspanya 1382 madalya, Türkiye 970, Yunanistan 786, Mısır 619 diye sıralanıyor. Yani biz burada da açıkçası hiç düşündüğümüzde, çünkü saymış olduğumuz o ilk 3 ülke yani özellikle sporcu sayısı ve dünyadaki o var olan yapı içerisinde düşündüğünüzde özellikle Fransa'yı söz konusu aldığınızda, ardından evet. İtalya ve İspanya'yı düşündüğünüzde bu ülkelerin yani sportif alanda, olimpiyatlarda ve diğer alanlardaki başarılarını göz önünde bulundurulduğunda bizim burada 4. sırada olmamız hiç fena bir netice değil. Onu söylemek gerekiyor.
Çok doğru. Yani çok ufuk açıcı bir bilgi verdin bize değerli hocam. Gerçekten öyle. İstersen bir Özkan'a dönelim. Sen
tabii,
de arada
tabii.
gerek gördüğün yerlerde söze yine girersin. Özkan'cığım, Ahmet hocamın verileri hakikaten programa da ayrı bir ivme de kazandırıyor. İtalya burada da birinci, totalde de birinci görünüyor. Doğru değil mi hocam? Arkasından
evet,
Fransa geliyor. Arkasından
totalde de İtalya birinci, Fransa ikinci, İspanya üçüncü.
İspanya üçüncü ve Türkiye dördüncü. Çok güzel sonuçlar bunlar. 72 yılın. 1951'de başladığına göre 71 yıl.
Elbette işte ülkemizdeki sporun nerelere geldiğini de buradan çok net görüyoruz. Mesela oyunların en çarpıcı bölümlerinden bir tanesi de şuydu. Atletizm takımımız birinci olarak bitirdi yani.
Ki biz yıllarca hani atletizmde çok geride kaldığımıza ağlanıp bağlanıp.
Bir de şöyle olarak. Bir durum vardır. Hani böyle bir algı daha doğrusu olduğunu söyleyebilirim. Hani Akdeniz oyunları, olimpiyatlar vesaire bu tür organizasyonlar da atletizm sanki daha da ön plandadır. İşte bir 100 metre biliyorsunuz finali takip edilir, işte 200 metre finali gibi daha fazla ilgi çekiyor gibi geliyor bana. Mesela basketbol finali ya da futbol finali bile biraz gerisinde kalabiliyor. Dolayısıyla bizim atletizm takımımızın birinci olmuş olması sanki daha da parlak bir sonuç gibi geldi. Mesela Ramil Guliyev'i hep birlikte izledik. Ramil Guliyev ki mesela bilmeyenler için söyleyeyim. Yani Usain Bolt'u geçmiş bir
isim
atlet.
Yani.
Bir yarışta olsa hakikaten bir resmi yarışmada onu zorlamış, hatta geçmiş bir isim. Burada da yine son derece başarılıydı. Dolayısıyla epey bir madalya söz konusu şeyin. Atletizmin öne geçmiş olması beni sevindirdi. Tabii ki diğer branşlarda birazdan daha geniş konuşuruz. Son derece başarılı bir sonuç. Bu şey bize tabii ki büyük bir umut veriyor. Hani bundan sonrasında işte bir olimpiyat olabilir ya da farklı organizasyonlar olacak olabilir değil. Şimdi ayrı bir özgüvenle gidilecek. Akdeniz oyunları diğer organizasyonlara göre belki biraz altta gibi görülse de hiç öyle değil.
Aslında olimpiyatların hani tabiri caizse bir halka eksik.
Bu şöyledir yani, bir çeşit hazırlık maçı gibi de düşünebiliriz. Orada hakikaten siz bir ciddi şeyler, ışıkları falan zaten sağa sola verirsiniz. İçinizde, bünyenizde barındırdığınız sporcu kalitesinin görülmesi açısından en azından çok iyi bir göstergedir. Bu kadar altın madalya da elbette olimpiyatlara da başka bir yere yansıyacaktır diye düşünüyorum.
Ahmet Hocam, futbolda üçüncülüğü son dakikada kaçırdık biliyorsun. Üçüncülük evet. Maçı. Voleybolda kadınlarımız finalde kaybettiler. Hani biz de bu programda İtalya'ya hep vurgulamaya çalıştık. Sen de vurguladın. Bizler de aktarmaya çalıştık. Takım sporları ayrı, bireysel sporlar ayrı. Takım sporlarında başarılı olmak biraz daha zor dediğimiz günler oldu. Aslında bu iki sonuçta orada da ciddi bir merhale kat ettiğimizi, yol aldığımızı gösteriyor mu? Fazla mı iyimser bakıyorum ben?
Her ikinizin söylediğine de yürekten katılıyorum. Yani özellikle önce Özkan Bey'in söylediğinden başlayayım. Yani bence de atletizmde takım halinde birinci olmak bence çok önemli bir sonuç. Hı hı. Yani atletizmin bütün sporların atası olarak görüldüğü düşüncesinden hareket ettiğimizde, yani antik Yunan'daki olimpiyatlara kadar gittiğimizde atletizm biliyorsunuz oradaki en temel branş. Ve bizim de çok uzun yıllar boyunca açıkçası istediğimiz sonuçları bir türlü elde edemediğimiz bir branş. Hmm. Yani o açıdan Akdeniz oyunlarında takım halinde birinci çıkmak gerçekten çok önemli bir başarı. Yani bu diğer branşlarda elde ettiğimiz başarıları diğerlerinin daha başarısız olduğu ya da onlardan daha değersiz olduğu anlamına gelmiyor. Ama burası, burada bu başarıyı elde etmek bence çok özel. Hmm. Ve gerçekten çok üzerinde durulması gereken bir husus. Önce bunu tespit edelim. Hmm. İkinci nokta, özellikle takım halinde meselesine geldiğimiz zaman, yani kadın voleybolunda zaten zaman içerisinde kazanmış olduğumuz o ivmenin nereye doğru gittiğini hep birlikte görüyoruz. Hı hı. Ve bunun yansımalarını burada da almış olmak bence çok güzel.
Hocam hemen yani, araya gireyim, eksik kalan bilgileri tamamla diye gireceğim araya. Aynı dönemde hem Akdeniz oyunlarında kadın voleybolcularımız mücadele ettiler ve Milletler Ligi'nde de bir takımımız daha mücadele etti. Yani o bizim asıl takımımızın bir kademe altındaki genç isimler desek doğru bir tabir mi olur? Nasıl olur?
Doğru bir tabir mi? Yani aynı döneme denk gelmese muhtemelen takımımız şampiyon olarak dönerdi. Hı hı. Yani çok büyük bir ihtimalle A takımı, yani orada oynayan oyuncularımız henüz o deneyim aşamasını tamamlamak üzere olan oyuncular olduğu için, hı hı, bu elde edilen başarı da çok özel bir başarı. Onu da ortaya koyalım. Yani kendi büyüklerinden hiç de geride kalmadıklarını göstermiş olmaları, onlarla beraber bu yola devam ettiklerinin bir göstergesi bu. Ama tabii ki şunu unutmamak gerekiyor. Yani aynı anda iki büyük organizasyon içerisinde yer aldı kadın voleybolcularımız. Hı hı. Ve her ikisinde de çok başarılı karşılaşmalar ortaya çıkardılar. O yüzden de aslında bizim daha önceki programlarda konuşmuş olduğumuz noktanın ne kadar doğru bir yere temas ettiğinde alınan sonuçları da bir kez daha görmüş olduk.
Yani teyit etti Türkiye'de, değil mi? Bizim söylediklerimizde teyit
etti. Voleybol alanında kadınlar hakikaten çok büyük başarıları elde ediyorlar ve elde etmeye devam edecekler.
Yani bu tesadüfi değil artık. Tamamen adım adım gelen başarılar. Tabii. Bunlar. Evet.
Bu kesinlikle öyle. Yani futbolda bu söz konusu son anda madalya dışında kalmak bence çok sıkılacak bir durum değil. Hı hı. Yani özellikle bu dönemde futbol oynamak o kadar kolay da değildir. Onu da unutmamak lazım. Yani bu tip organizasyonların belki de en büyük handikapı burada ortaya çıkıyor. Yani,
bir dönem derken yazdan bahsediyorsun değil mi hocam?
Tabii açık havada yapılıyor olması ve tam yaz sıcağında yapılıyor olmasının özellikle performans düşüklüğü anlamında bir takım etkileri oluyor. Olmuyor değil. Yani, hı hı, diğer branşlara baktığınız zaman ya kapalı ortamda ya da açık ortamda olsa bile belli bir işte akşam serinliğinde yapılıyor olması tabii farklı sonuçları beraberinde getiriyor. Ama futbolda öyle değil. Hı. O yüzden de ister istemez yani futboldaki dezavantajı da göz ardı etmemek gerekir diye düşünüyorum.
Çok doğru. Hocam konumuz değil ama madem kadın takımlarımızı konuşuyoruz, voleybolda Milletler Ligi'nde de Amerika'yı da elimizden kaçırdı çocuklarımız.
Evet.
Yani ben gecenin bir yarısı mıydı, sabaha karşı mıydı? Yani o saatten sonra zaten uyku falan kalmadı bende. 13-9'a getirdiler son sette, 15'te biten sette. Oradan gitti. Maç da gitti, set de gitti. biraz sonraki programlarda voleybolda, kadın voleybolunda kenar yönetimini de konuşalım istiyorum seninle, artıları ve eksileriyle.
Olabilir.
Bazen sanki anında müdahaleler olmuyor gibi geliyor bana Ahmet Hocam. Sen ne diyorsun Özkan buna?
Şimdi bu bayağı bir teknik bir konu. Hı-hı. Hani üzerine bir şey söylemek o son derece zor. Çünkü teknik adamımız da bildiğiniz gibi, hı-hı, hani bütün dünyada ciddi bir saygınlığı olan...
Bizdeki takımı da çalıştıran bir isim.
Elbette. Evet. Dolayısıyla şimdi bazen inanılmaz müdahaleler söz konusu. Ama bazen mesela biz dışarıdan baktığımız zaman da gerçekten bir eksik var gibi de bazı küçük şeyler, nüanslar olmuyor da değil. Ben biraz şöyle düşünüyorum, yani mutlaka o verilen kararların arkasında bir ciddi bir profesyonel bakış var. Fakat ister istemez hani o olayların içinde biz de varız demek çok güzel ya. İşin o tarafını yaşarken hem de belli kaliteye de ulaşmışken beklentilerimiz çok gerçekçiyken bu tür şeyleri görmek zaman zaman hani can da sıkıyor diyebilirim. Evet. O yüzden senin de biraz önce söylediğin gibi hocama, yani bunun üstünde tabii konuşulabilir. Fakat evet, o şey var, voleybol antrenörümüzün ya da işte teknik adamlarımızın hakikaten şeyler, yani çok saygın kişiler. Dolayısıyla tam da onu adlandıramıyorum. Biraz zorlandım ben bu konuda.
Anladım. Tabii biz burada amacımız kişiler değil ama bir yerde bir yere kadar gelip de birkaç aksamayı birkaç ayrı olayda yaşayınca acaba diyor insan ki performans sanatlarında, sporlarda siz kamuoyuyla bir şey paylaştığınızda eleştiriyi de dinleyeceksiniz.
Elbette.
Bizim yaptığımız iş de böyle. Burada koskoca Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun bir stüdyosundan bu yayını yapıyorsak, eğer kötü yaparsak, elbette, ısrarla bazı yerlerde yanlış yaparsak,
daha önceki maçlarda
bize de ikazlar gelir. Gerek yöneticilerimizden, gerek dinleyicilerimizden. Elbette. Yani bunlara da açık olmak lazım.
Elbette.
Eleştirilere, önerilere.
Burada belki şunu söylemek lazım. Yani daha iyiye gidebileceğimizi bildiğimiz için. Hah. Yani asıl mesele belki orada ortaya çıkıyor. Yani seyrettiğimiz ve zaman içerisinde gördüğümüz takımın çok daha iyisini yapabileceğine inanıyoruz.
Evet.
Bir anlamda da eminiz. Yani çünkü evet, oynanan oyun bunu getiriyor. Zaman zaman o dediğiniz müdahaleler belki gecikebiliyor, belki de aksayabiliyor. Çünkü mesela ben Japonya'da oynanan karşılaşmayı seyrettiğimde Japon antrenörün bir dokunuşuyla çok farklı bir yere gitti iş. Sonradan toparladık gerçi ama yani o tip müdahaleler belki bir dokunuşa ihtiyaç var ve o dokunuşun zamanında gelmesi. Yani Amerika maçında da muhtemelen onu yapamadık.
O yani zamanlama kaçtı. Kaçtı, evet, ki çok büyük avantajdı yani. 13'e geldi, 15'te evet, bitecek bir sette. Artık çünkü çok güçlü bir kadro. Fakat işte sporda bunlar var. Hocam, genel sıralamaya bakıyoruz. Yani bu son Akdeniz oyunlarında, ki sen de vurguladın işte, 19. Akdeniz oyunları, 6.sı İzmir'de dedim 1971'de.
Evet.
Bu sene çok da güzel bir şey var hocam. Uzunca bir süre altında, özellikle öndeydik. İtalya 159 madalya kazanmış. Türkiye toplamda 108. Fransa 81. Cezayir 53. İspanya 66. Sevgili dinleyiciler, Cezayir 53, İspanya 66. Niye Cezayir 4. sırada derseniz, onun da hemen detayını vereyim. Burada hayatın birçok yerinde olduğu gibi altın madalya her şeyi belirliyor. O yüzden de biz de biraz hayıflanıyoruz. Çünkü İtalya 48 altında, Türkiye 45 altında. Çok uzunca bir süre de Ahmet Hocam, biz altın madalyada önde götürdük biliyorsun.
Evet. Şimdi burada... Burada alınan madalyalarla ilgili olarak ben bir başka bilgiyi vermek istiyorum bizi dinleyenler için. Bu da bence ilginç bir bilgi çünkü son yıllarda spor organizasyonlarında kadınların ön plana geçmeye başladığı bir yapılanma var. Bu bence önemli bir gelişme.
Tabii.
Ve burada da Akdeniz oyunlarında da kadınların elde ettiği madalya sayısı neredeyse erkeklerle yakın, hatta bazı ülkelerde mesela bizde eşit. 53 kadın, 53 erkek madalya var. İki tane de karışık branşlarda almışız. İtalya'da 79 kadın, 76 erkek madalya var. Yani bunlar ilginç rakamlar. Fransa'da 81 madalyanın 38'i kadın, 40'ı erkek. Çok yakın birbirine. İspanya'da 31 kadın, 32 erkek. Portekiz'de 16 kadın, 9 erkek. Tunus'ta 13 kadın, 14 erkek. Ve böyle hakikaten çok ilginç ve... Bu organizasyon mesela bizim açımızdan da bakıldığında 324 tane sporcuyla katılıyoruz ve
Neredeyse ve, her 3 sporcumuzdan biri madalya ile dönmüş.
Evet, yani burada özellikle de kadın sporcularımızın erkeklerle eşit sayıda madalya almış olması bence çok önemli bir durum. Yani bu açıdan da Cumhuriyet'in o ideallerinin, yani kadının toplumsal hayat içerisinde daha fazla var olma mücadelesinin bence spor alanında bunun yansıtıldığı alanlardan biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.
Yani sonuçlar diyorsun, bu hedef yolunda ümitlendirecek sonuçlar diyorsun.
Bence çok önemli bir gösterge bu. Yani bu bu tarafına dikkat çekmek gerekiyor. Çünkü genel anlamda da baktığınız zaman mesela sporcu istatistiklerine bakıldığında, yani Türkiye'deki kadın ve erkek sporcu, lisanslı sporcu sayılarına, ki o sayılarla ilgili de sıkıntılar vardır, onları da halledilmek gerekir ama yine de burada
kabaca aklında mı hocam kadın erkek lisanslı sporcu sayımız ülkemizde, böyle bir yuvarlayalım.
Yani şimdi orada şunu söylemem gerekiyor Murat Bey, yani orada şöyle bir problem var. Bir lisanslı sporcu denildiği zaman ne yazık ki bütün lisanslı sporcular içine girdiği için, mesela bu rakam içerisinde sevgili Özkan Pekesen de var. Hı hı. Yani şu anda faal olarak faaliyette bulunmasa bile lisanslı sporcu olarak hala orada gözüküyor. Hı-hı. Anlatabiliyor muyum? Hı-hı. Yani bu istatistiklerin daha böyle
güncellenmesi gerekiyor diyorsun.
Ve faal sporcu sayılarının verilmesi gerekiyor ki orada erkeklerle kadınlar arasında yaklaşık bir 3 katlık bir fark var. Bunu söyleyebilirim.
Hı-hı.
Yani böyle bir oransal anlamda fark var. 2-2,5 ya da 3 kata yakın bir fark var.
Hocam övünmek gibi olmasın. O zaman ben de o lisanslı sporcular içinde varımdır. Çünkü uzun yıllar Susurluk Spor, Balıkesir Spor kaleciliği yaptım. Benim de
lisansım. Yani öyle ben de varım ama işte bu anlamda baktığımız zaman da dediğim gibi, yani bu istatistikler bize açıkçası şu anda faal sporcu sayılarını vermiyor. Anladım. Belki de bizim üzerinde özellikle de durmamız gereken husus biraz buraları arttırmak. Yani mesela İtalya'da, Fransa'da, İspanya'da, hani bu az önce saymış olduğum madalya sıralamasındaki ülkelerin oranlarına baktığınız zaman bizden daha yukarılarda olduğunu görüyorsunuz. Bu rakamları arttırmak zorundayız. Ama bu rakamları gerçek faal anlamda arttırmak zorundayız.
Evet, kağıt üstünde değil. Evet. Bir soru daha sorayım hocam. Ondan sonra sana teşekkür edelim, veda edelim bugünlük. Portekiz'in ve Yunanistan'ın açık ara arkamızda yer alması da enteresan değil mi? Hani iki ülkede aslında güçlü spor geleneği olan ülkeler.
Evet.
Onları geçiyor olmamız da yine çok kıymetli bir artı diye düşünüyorum ben.
Yani burada haklısınız. Belli spor dallarında saymış olduğumuz bu ülkeler, özellikle Portekiz ve Yunanistan mesela, ikisinde, yani futbol üzerinden örnek vereyim, ikisinde Avrupa şampiyonluğu olduğunu biliyoruz ve bunlar hiç yabana atılmaması gereken başarılar. Fakat diğer taraftan baktığımızda, yani genel sportif eğri açısından baktığımız zaman, her iki ülkenin de nüfus oranları ve yansımaları olarak düşündüğümüzde tabii ki bizim çok gerimizde olmaları biraz çok da şaşırtıcı değil. Çünkü yani herkesinin nüfus potansiyeline baktığımız zaman bizim çok gerimizde. Yani 15 ila 20 milyon arasında olan iki ülkeden bahsediyoruz. Biz ise 84 milyonuz.
Yani hani bu açıdan hep yaptığımız espri vardır ya, bizim öğrenim gören çocuk ve gençlerimizin sayısı tabii bu ülkelerin nüfusu kadar diye.
Yani bizim ilkokuldan başlayıp lise bitimine kadar olan öğrenci sayımız Avrupa'nın pek çok ülkesinin nüfusundan fazla. İşte tabii, burada o rakamları, o havuzu genişlettiğimiz sürece bunun daha da artacağı gerçeğine ulaşırız. Bu konuda atılan çok önemli adımlar var. Yani bu konuda hakikaten Gençlik Spor Bakanlığı'nın hakkını teslim etmek lazım. Hı. Ama daha yapılmamız gereken, kat etmemiz gereken de çok mesafe var.
Evet. İşte biz de bu programlarla aslında karınca kararınca bu gidilen yolun ne kadar önemli olduğunu bir kere daha vurgulamak istiyoruz. Genç çocuklarımıza yeni pencereler açılmasında onların yanında olduğumuzu hatırlatmak istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum hocam katkıların için.
Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Hepinize iyi bayramlar diliyorum.
Sağ ol. Bizden de sana selamlar, sevgiler. Eskilerin tabiriyle Allah tekrarını erdirsin. Başka bayram öncesi, bayram sonrası programlarda yine birlikte olabilmek ümidiyle.
Görüşmek üzere.
Sağ ol.
Sağ ol.
Evet Özkan'cığım, son 10 dakikada seninle devam edelim.
Müsaade ederseniz ben farklı bir şeyden bahsetmek istiyorum. Tabii. O da şu. Şimdi teknik adamlar, yani sporda bazı şeyleri, organizasyonları bizden farklı görürler. Hı hı. Bu şu demek. Mesela futbolda en önemli şey, organizasyon nedir? Şampiyonlar Ligi ya da, hı hı, Dünya Kupası'dır. Hı hı. Ama bir antrenör için dünyanın en önemli organizasyonu Dünya Gençler Futbol Şampiyonası'dır. Hı hı. Temel sebebi de şudur. Zaten top olan, yani en üstte olan şey, turnuva belli ya da organizasyon belli. Hı hı. Fakat bunların devamlılığının olabilmesi için yeni yıldız adaylarının ilk görülebileceği, görme şansınız da bahsettiğim
genç filizler, genç cevherler oralardan.
Elbette işte bir Messi'nin ilk oynadığı maçı mesela seyretmeleri ya da Ronaldinho vesaire, bir sürü bir oyuncu var Ronaldo'da olduğu gibi. Onlar için ayrı şeyler ifade eder bu tür organizasyonlar. Akdeniz oyunları da öyle. Dolayısıyla ben dediğim gibi daha önce yani biraz atletizm özeline indiği için bu tür turnuvalar, orada da aynı şey söz konusu. Bir takım yeni yıldızlar var. Bizim burada ben seyrettiğim zaman Akdeniz oyunlarını, mesela Ramil Guliyev örneğiyle bunu söyleyebilirim. Artık Ramil'i tanıyoruz. Neler yapabileceğini görüyoruz. Zaten birincilikte de bitirdi. Altın madalyasını da aldı. Onun devamının gelip gelemeyeceğini anlayabilme adına biraz sanki Akdeniz oyunlarını izliyor gibiyiz. Çünkü daha yüksek bir şeye, daha organizasyona gidecek. Futbolda da öyle mesela. Çok şey gibi gözüküyor, takip edilmiyor gibi gözüküyor ama teknik adamlar inanın didik didik ediyorlar bu işi. Tabii. Mesela İspanya'nın önünde olmamız bence inanılmaz bir şey.
Bunlar hep iyi sinyaller diyorsun.
Kesinlikle, ki ben bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Son 10 yılda özellikle hani dünya sporunda bu kadar yatırım yapan ve bu kadar başarılar elde eden çok az bir ülke var. İspanya bunlardan bir tanesi. Benim biraz önce söylediğim gerçeklerin İspanya zaten fazlasıyla farkında ve bu konuya vakıf. Ama Türkiye, bakın madalya açısından onun önünde. Bu beni çok heyecanlandırıyor mesela.
Ne güzel dedi. Tabii.
Dolayısıyla şey var, yani bu böyle pat diye geçirecek bir konu değil. Hı hı. Hem madalya sayısı hem de bazı hakikaten artık spor duayeni gibi kabul edilen bir takım ülkelerin önünde olmak çok şey.
Kıymetli.
Çok kıymetli. Mesela İtalya'yı zaten biliyoruz. İtalya hemen hemen yani dünya spor tarihinin genelinde İspanya gibi zaman zaman çıkış yakalayan bir ülke değil orası.
Hep bir çizgide. Tabii, değil mi?
Futbol takımını biliriz mesela ezbere. Yahut da işte farklı branşlarda sporcularını biliyoruz. Hem de çoğu branşta da çok önemli isimler ortaya çıkarıyorlar. Bizi İtalya geçer belki. Ama bakın ne kadar zorlandı. Ben şunu çok önemsiyorum.
Bir foto finişle geçti altın toplamda, yoksa biz birinciyi
olacaktık. Elbette olacaktı. Yani bir şeyin içinde var olmak bunun başlığından çok. Aslında neyi ifade ettiğini iyi bilerek biz onu seyrettiğimiz zaman Akdeniz oyunlarından işte bir olimpiyat gibi ya da farklı bir organizasyon gibi çok büyük keyif alabiliriz. Bence burada herkes şuna odaklanarak da seyretse, ya sadece bir öneri bu, söylemek istediğim bu böyledir demiyorum ama biraz teknik adamlar biz öyle bakıyoruz. Yeni bir yıldız, yani mesela bir 100 metrede futbolda yahu işte Cezayir Fas maçı vardı ama onu seyretmedim de öbür finali bekledim. Bence kesinlikle es geçirecek bir durum değil. Birdenbire orada farklı bir yıldız çıktığı zaman zaten basın ya da işte medya böyle şeylerin peşinde, pat diye birdenbire asıl ilgi odadan çıkıp, örneğin atletizmden çıkıp oraya odaklanıyorlar. Mesela artistik jimnastik takımımız da gene çok büyük bir başarı elde etti. Hem de tarihinde ilk kez. Şimdi bambaşka bir şeyle, motivasyonla yeni oyunlara, yeni organizasyonlara çalışacaklar ve oralara gidecekler. Ama işte onları ilk kez şimdi izledik. Benim bir tek kafama takılan şu var. İşte Ramil Guliyev gibi bir takım, böyle olağanüstü yani artık belli bir çıtanın üzerindeki isimlerin buralarda seyrederken form durumlarını görüyoruz. Biraz öyle oluyor. Ondan sonrası için daha çok umutlanıyoruz. Zaten bu isimler tanınıyor ama yenileri seyretmek, yeni yıldızları seyretmek, branşı her ne olursa olsun, o son derece keyifli oluyor diye düşünüyorum. O yüzden Akdeniz oyunlarını büyük bir keyifle takip ettik.
Evet evet, TRT Spor, TRT Spor elbette. Yıldız da hakikaten an be an orada arkadaşlarımız.
Çok önemli bir yayın, biliyor musunuz? Yani evet. İnanılmaz önemli bir şey bu. İşte dediğim gibi böyle sporun içine girdiğiniz zaman orada size verilen yayının hakikaten yani o kadar çok şey öğrenebilirsiniz ki ve yani spor hakkında bambaşka bir noktaya götürebiliyor sizi. Çünkü ekranda olan branş değiştiği andan itibaren dünya, atmosfer, oradaki psikoloji tamamen değişiyor. Yani çok zevkli ve sıkıcı olmaktan çok uzak bir görüntü bu.
Mesela ben erkekler handbol milli takımımızın Yunanistan'la yaptığı bir maça denk geldim. Geriden gitti bizim çocuklar. Sonra geçtiler.
İşte bir iğmeyi orada gördüğün zaman branş ne olursa olsun.
Kalecimize bayıldım mesela ve işte çok dikkatimi çekti. Hani bir eski bir kaleci olarak dikkatimi çekti. Ki bunu biliriz aslında. Handbol kalecileri genelde cüsseli isimlerdir.
Evet, kapasın biraz kaleyi.
Kapasın. Hatta biraz böyle dışarıdan bakıldığında kaleci mi olur? Ağır tabii görünür, böyle hantal görünürler.
Arkasını oyalar biraz.
Kalecimiz çok iyiydi. İşte İnanılmaz kurtarışlar yaptı.
Bakın biraz önce söyledim. Hani teyit oldu sanki. Hiç kimse belki böyle birinden fark etmiyordu ama
evet,
bak,
ben evet.
Bu stüdyolarda şimdi o gündeme geldi. O arkadaşımız çok gündeme doğru geldi. Futbolda mesela kalecinin şeyi çok önemlidir. Yer tutuşu çok önemlidir. Hani sağa sola plancon atmak da çok estetiktir ama yer tutan bir kaleci geçerli kalecidir. İkincisi de kararlı olmalıdır. Tereddütlü içine girdi
mi çıkmayayım mı dersen
iş biter. Yani herkes Lefter'in dediği gibi, yani biz Turgay'ın dizinden korkarız diyor ya, herkeste öyle bir diz yok. Yani. Dolayısıyla başka teknik unsurlar giriyor.
Turgay'ın dizi dediği de sevgili dinleyiciler, rahmetli Turgay Şener.
Evet, aynen öyle.
Berlin Panteri.
Aynen öyle.
Evet, çok hızlıca süre son bir dakika. Bakın sevgili dinleyiciler, döküme bakın. İkinci günde bir altın, bir bronz. Üçüncü günde 5 altın, 4 bronz. Dördüncü günde 2 altın, 3 gümüş, 2 bronz. Beşinci günde 10 altın, 6 gümüş, 5 bronz. Altıncı günde 3 altın, 2 gümüş, 4 bronz. Yedinci günde 12 altın, 5 gümüş, 7 bronz. Sekizinci günde 4 altın, 5 gümüş, 3 bronz. Dokuzuncu günde 4 altın, 2 gümüş, 6 bronz. Onuncu günde 1 altın, 2 gümüş, 4 bronz. 11. günde 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz. Böyle bu ikincilik geliyor Akdeniz oyunlarında sevgili dinciler. Ve bu arada bizde de ayrılan sürenin sonuna geldik. Eda Kotanoğlu, Sefa Aktan, Özkan Pekesen, Ahmet Talimciler, programın prodüktörü ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Sözün başında vurguladığımızı yineliyoruz. Trafikteyseniz dikkat edin. Kurban Bayramınız mübarek olsun, kutlu olsun. Allah tekrarını erdirsin. Haftaya yine görüşebilmek ümidiyle. Allah'a ısmarladık.
Spor daima. Spor daima.